Ayrım 7.
Sayfa 70. Mizancı Murat'ın davayı bırakma kararının altında salt yukarıda anlattığı neden yoktu. Kanuni esası ilan edildikten sonra kurulacak yeni düzen konusunda Mizancı Murat ile Ahmet Rıza arasında hem liderin kim olacağını yarattığı kişisel soğukluk, Ahmet Rıza Mizancı Murat'ın kendisine oğlum diye hitap etmesine çok kızıyordu, hem de ideolojik farklılık vardı. Mizancı Murat, İslamiyet'i toplumsal bir bağ olarak yararlı görüyordu. Osmanlı için İslam bir nevi birleştirici bir çimento işlevi yapabilirdi. Ahmet Rıza ise pozitivizm konusunda taviz vermez, çok kararlı, çetin bir kişilikti. Meşveret'te pozitivist esintili makaleler yayınlanması, dini ve örfi değerlerin sorgulanması, başta Mizancı Murat olmak üzere bazı İslamist aydınları rahatsız ediyordu. Cemiyet aslında bir cephe örgütü hüviyetindeydi. Her fikirden insan vardı. Yayın organlarında farklı içerikte makaleler yayınlanıyordu. Hem batıcı ve batı düşmanı, hem Osmanlıcı, hem Türkçü, hem İslamcı, hem pozitivist, hem milli, hem kozmopolit bir çizgiyi savunabiliyorlardı. Amaca ulaşmak için her ideoloji, her fikir mubahtı, savunulabilirdi. İkinci Abdülhamid'in bazı islahatlar yapacağını, af çıkaracağını beyan etmesi Avrupa'daki örgütü çözülme sürecine soktu. Sadece Mizancı Murat dönmedi. Süleyman Nazif, Selanikli Rahmi, Binbaşı Ahmet, Doktor Hasan Haşim dönenler arasındaydı. Bir de dönmeyip Osmanlı'nın yurt dışı elçiliklerinde görev alanlar vardı. İshak Sükuti, Roma sefaretinde katip, Doktor Abdullah Cevdet, Viyana sefareti doktoru, Tunalı Hilmi, Madrid sefaretinde katip, Çürük Sulu Ahmet, Belgrad ateşe militeri, Ali Kemal, Brüksel sefaretinde katip, Rauf Ahmet Bey, Atina sefaretinde katip ve benzerleri. Sonuçta Osmanlı'da ne islahatlar yapıldı ne de doğru dürüst af çıktı. İkinci Abdülhamit Osmanlı aydınının büyük bir bölümünü kandırmıştı. Üstelik kısa bir süre sonra Fizan, Rodos ve Bağdat'a tekrar sürgün kafileleri yola çıkacaktı. Mücadelede inat eden Ahmet Rıza ile Doktor Nazım bu tutumlarıyla büyük saygınlık kazandılar. Doktor Nazım o günlerde Paris'e yeni gelmiş bir meslektaşıyla dost oldu. Doktor Bahaettin Şakir. Doktor Bahaettin Şakir ve Yahya Kemal. 1877 doğumlu Doktor Bahaettin Şakir, sarışın mavi gözlü, orta boylu, gürbüz, iyi giyinen, iyi yemeye, iyi eğlenceye, kumar oynamaya, çapkınlık yapmaya ilgi duyan bir kişiydi. Ne geldiyse başına çapkınlık yüzünden gelmişti. İstanbul'da tüfekçibaşı Tahir Bey'in zevcesine aşık olur, aşkı karşılıksız değildir. Bunu duyan tüfekçi Arnavutlar Bahaettin Şakir'i Çamlıca'da yakalayıp sopalarla döverler. Yetmezmiş gibi Yıldız Sarayı'na da jurnal ederler. Erzincan'a sürülür. Oradan kendi olanaklarıyla Mısır'a gider. Oradan da Paris'e kaçar. Doktor Nazım, Bahaettin Şakir'e Paris'e ilk geldiğinde Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa'nın casusu gözüyle bakmış, hatta Bahaettin Şakir'le görüşenlere çok kızmıştı. Bahaettin Şakir askeri tıbbiyede öğrenciyken Ahmet Celaleddin Paşa'nın takdirini kazanmış ve onun çevresine girme olanağı bulmuştu. Ancak Avrupa'ya gidip İttihatçıları iknaya çalışan süt kardeş Ahmet Celaleddin Paşa, İstanbul'a döndükten bir süre sonra 2. Abdülhamid'in kuşkuculuğundan sıkılıp Mısır'a kaçtı ve orada İttihatçılara katıldı. Bu kaçış Bahaettin Şakir üzerindeki 2. Abdülhamid'in casusu olabileceği kuşkularını gidermiş oldu. Ve bu olaydan sonra Doktor Nazım Bahaettin Şakir'le dost oldu. Bu dostluk Bahaettin Şakir'i çok değiştirecek sıkı bir komitacı olmasına yol açacaktı. Osmanlı'nın özel harp dairesi teşkilatı mahsusanın 5 kişilik merkez komitesine kadar Doktor Nazım'la birlikte yükselecek olan Bahaettin Şakir, Berlin'de bir Ermeni militanın kurşunuyla can verene kadar komitacılığını sürdürecekti. Doktor Nazım'ın Paris'te dost olduğu isimlerden biri de şair Yahya Kemal'di, Beyatlı. Hemşeri sayılırlardı. Yahya Kemal'in dedesi Yunus Efendi Bursa, İstanbul'dan sonra Selanik'e yerleşmişti. Yahya Kemal'in babası adliye icra memuru İbrahim Naci Bey Selanik'le doğmuştu. Vranyalı eşi Nakiye Hanım ölünce Selanikli Mihrimah Hanım'la evlenmişti. Aile bir ara Üsküp'e gitmiş, sonra tekrar Selanik'e dönmüştü. Zaten Yahya Kemal'in ilk öğrenim hayatı Üsküp ile Selanik arasında geçmişti. Uzatmayayım, Doktor Nazım ile Yahya Kemal hemşeri sayılırdı. Dünya görüşleri pek uyuşmasa da birbirleriyle sohbetten keyif alıyorlardı. Yahya Kemal Siyasi ve Edebi Portreler adlı kitabında Doktor Nazım'la ilgili olarak ilginç bir detay veriyor. Ben Siyensiz Politik Mektebi'nde okuyordum. Türkçülüğü his ve kabul etmiştim. Fikrimi Nazım'a açmıştım. Bu yeni fikir karşısında Nazım birdenbire ayaklandı. Osmanlılıktan ayrılmanın, koca ülkeleri bırakarak Türk bir devlet olmanın sarahatle ihanet olacağını bağıra bağıra söyledi. Türk kelimesini o zaman hiç sevmiyordu. İkimiz de Rumelili olduğumuz için bilhassa Rumeli'ye göre Türkçülüğü müthiş muzır görüyordu. 1986 sayfa 116. Diğer Osmanlı tebaasına bakışı farklı mıydı? Cemiyeti Mısır'da kurmak için izin almaya gelen Mehmet Ali Halim Paşa'nın görüşme teklifini reddetmesi için Ahmet Rıza'ya şöyle diyordu. Bizim fırka için yapılacak kongreye iştirak edecek kaç kişi bulunabilir? Hüsnü niyetle davete icabet edecek 3-5 kişiyle külah yapmak bahanesiyle toplanacak 4,5 Arap, Ermeni, Rum, Arnavutlardan memleketimize ne fayda beklemeliyiz? M. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Jön Türkler, 1889-1902, 1986 sayfa 329. Doktor Nazım zamanla Türkçülükle ilgili görüşünü değiştirecekti. Bugün İstanbul Belediye Kütüphanesi'nde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1906 ve 1907 yıllarına ait muhaberatın kopya defterinde Doktor Nazım'ın şu yazısı onun ne kadar değiştiğini göstermektedir. Dünyanın en zeki ve en mesut milleti Türklerdir. Geçmiş hatırlandığı zaman bunu görmek mümkündür. Fakat idarecilerin beceriksizliği yüzünden millet zulüm ve fakirlik içinde bırakılmıştır. Türk milleti diğer milletlerden hür ve mesut yaşamaya daha çok layıktır. 9 Ağustos 1906. O tarihlerde herkesin kafası karışıktı. 20. yüzyıl başında Paris'te İttihatçılar arasında yapılan ideolojik tartışmalar, 100 yıl içinde bu topraklarda kurulan tüm siyasal hareketleri etkileyecekti. Bu tarih aynı zamanda Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere batılı devletlerin İttihatçıları kullanmaya dönük eğilimleri ile İttihatçıların stratejik ve taktik himaye arayışının örtüşmesinden doğan karmaşık ilişkilerin hız kazandığı bir tarihti. Bu karmaşık ilişkiler ağını yazmadan önce İttihatçı hareketin 1902'de neden ve nasıl bir bölünme yaşadığını anlamamız gerekmektedir. Bunun için çok değil birkaç yıl geriye gitmek gerekiyor. Damat Mahmut Paşa. Mahmut Celaleddin Paşa Sultan Abdülmecid'in kızı 2. Abdülhamid'in kız kardeşi Seniha Sultan'la evlenince damadı Şehriyari ünvanını aldı. 24 yaşında hem vezir hem de adliye nazır oldu. Fakat gün geldi enişte padişah ile damat nazır arasına bir ihale meselesi girdi. Damat Mahmut Celaleddin Paşa Bağdat Demiryolu ihalesinin İngilizlere verilmesi için kulis yapıp İngilizler ihale kesinlikle sizindir diye söz vermişti. Ama eniştesinin stratejisinden haberi yoktu. 2. Abdülhamid ihaleyi Almanlara verdi. Bu duruma çok bozulan damat iki oğlu Sabahattin ve Lütfullah'ı yanına alarak sarayı terk etti. Gidip Paris'teki İttihatçılara katıldı. İhalenin İngilizlere verilmesini sağlayamayan damat Mahmut Paşa'ya kaçışında en büyük yardımı İngilizler yaptı. İngiliz şirketi Maimon sahte pasaportları sağladı. Bu pasaportlara imza ise istihbaratçı kimliğiyle bilinen İngiliz diplomat Lord Salisbury attı. 2. Abdülhamid eniştesi Mahmut Paşa'yı yurda döndürebilmek için araya birçok aracı koydu. Damat Nuh diyor peygamber demiyordu. Bir ara damat Mahmut Paşa tam İstanbul'a dönme kararı vermişti ama gerek İngilizler gerekse oğulları damat Mahmut Paşa'ya tepki gösterip bu kararından vazgeçirdiler. Biliyorlardı ki Mahmut Paşa'nın İstanbul'dan çok Paris'te bulunması daha önemliydi. Avrupa devletleri Paris'teki muhalefetin kendi kontrollerinde olması için güç mücadelesine girmişlerdi. Bu dönüş konusunun mesele yapıldığı o günlerde Avrupa'ya çıktıklarında kendilerine prens ünvanı veren aslında sultanzade olması gerekir. Damat Mahmut Paşa'nın oğulları Sebahattin ve Lütfullah İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerine kongre çağrısı yaptılar. Osmanlı muhalefetinin ilk kongresi olarak bilinen toplantı 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te yapıldı. İçlerinde Doktor Nazım'ın da bulunduğu gerek yurt içinden gerekse yurt dışından 50'ye yakın delege, Fransız milletvekili Monsieur Lefebvre Pontalis'in evinde toplandı. Dipnot. Bu delegelerden biri de Türkiye Sosyalist Hareketi'nin öncülerinden Selanikli Doktor Şefik Hüsnü'ydü. Deymer. 5 gün boyunca kongre hayli hararetli tartışmalara tanıklık etti. Özellikle Prens Sabahattin'in Genel Kurul Divan Başkanlığı'na verdiği önergeler delegeleri birbirine düşürdü. Prens Sabahattin'in karşısında Ahmet Rıza ve Doktor Nazım'ın başını çektiği grup vardı. Hangi konuda anlaşamıyorlardı? Bu soruya yanıt vermek için damat Mahmut Paşa'nın sosyolojiye ve politikaya meraklı oğlu Prens Sabahattin'in ideolojik yönünü birkaç cümleyle anlatmamız gerekiyor. Prens Sabahattin Avrupa'da Le Play okuluna gitti ve okulda Edmond de Molin'den çok etkilendi. Dipnot. Prens Sabahattin de göremeyecekti ama aydınlanma karşıtı, geleneksel toplumu, modernliğin etkilerine karşı korumak için çözümler üreten Frédéric Le Play, 20. yüzyılda faşist ideolojilerin hazırlayıcılarından biri olacaktı. De Molin'e göre iki tip toplum vardı. Komünatüer yani kamucu toplumlarda kişiler hür teşebbüsten yoksundurlar. Her şeyi toplumdan, devletten beklerler. Partikülerist yani bireyci toplumlarda ise kişiler kendilerine güvenirler, aileden, toplumdan ve devletten beklentileri yoktur. Bu kişilerden oluşan toplumlar yaşam kavgasında çok başarılıdır. İngiltere gibi Anglo-Saksonlar bunun tipik örneğidir. Demolene'ye göre Anglo-Saksonlar kamu yönetiminde ademi merkeziyetçi, kişisel düzeyde ise şahsi teşebbüscüdür. Anglo-Sakson toplumlarını yüceleştiren Prens Sabahattin, üstadı Edmond de Molay'ın söylediklerini ve yazdıklarını Osmanlı'ya uygulamak istemekteydi. Yani ona göre 2. Abdülhamid'i yıkmak, meşrutiyeti ilan etmek sorunları çözmeyecekti. Sistemi değiştirmek gerekmekteydi. Öncelikle ademi merkeziyete geçilmeli, ayrıca şahsi teşebbüsün önü açılmalıydı. Gelelim tartışmalara. Ahmet Rıza, Doktor Nazım ekibi federatif sistemin Osmanlı'nın bölünme sürecini hızlandıracağını düşünüyordu. Bir diğer tartışma noktası şahsi teşebbüsçülüktü. Ahmet Rıza o yıllarda İtalya, Almanya gibi ülkelerde hayli revaçta olan devletçi, ulusalcı ekonomiden yanaydı. Sonuçta 1902 kongresinde iki görüş uzlaşamadı ve İttihatçılar bölündü. Bu arada bazı araştırmacılar Prens Sabahattin'in meşrutiyetin kurulması için yabancı devletlerin veya bir yabancı devletin, ki bu İngiltere'ydi, müdahalesinin şart olduğunu ileri sürmesinin ayrılık kararında etkin olduğunu ileri sürüyorlar. Bazı araştırmacılar ise yabancı devletlerden yardım isteme ve onun müdahalesini talep etme konusunda iki grup arasında fark olmayacağını söylüyor. İkinci görüş daha sağlıklı gözüküyor. Çünkü Ahmet Rıza, Doktor Nazım grubunun yabancı devlet müdahalesini reddetme gibi bir tavır içinde olmadıkları apaçık ortada değil midir? Gerek örgütlenme, gerekse gazete çıkarma gibi konularda hep yabancı devlet yardımı alan bu grubun, yabancı devletlerin kanuni esasının ilanı için yapacakları yardıma hayır demeleri akılcı görünmüyor. Ama yardım isteden yabancı devlet konusunda farklılıklar olabilir. İngiltere mi, Fransa mı yoksa Almanya mı? Kongredeki bir başka ayrışma nedeni de kongrenin yapılması için Prens Sabahattin'in İngiltere'nin örtülü ödeneğinden para almasıydı. Ahmet Rıza, Doktor Nazım, Yusuf Akçura, Ferit Tekbey gibi üyeler Prens Sabahattin İngiltere ilişkisinin bu derece yakın olmasından rahatsız olmuşlardı. Dipnot: Yusuf Akçura bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye yazılmaya gittiğinde Osmanlılığa ve Kur'an'a inanmadığını söyleyip yemin etmeyi reddederek örgütle yollarını ayırdı. Diğer bir not: Kafkasya ve Türkiye'de ün kazanan Türkçü Gaspıralı İsmail Bey Yusuf Akçura'nın eniştesidir. Sonunda İttihatçılar parçalandı. Federatif Osmanlı'yı amaçlayan Prens Sabahattin'in başını çektiği grup, Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti diye bilinen örgütü kurdu. Genel Başkan Prens Sabahattin, kurucu ve üyeler ise Ahmet Fazlı Genel Sekreter, İsmail Kemal, Doktor Nihat Reşat Belger, Doktor Rifat, Miralay Zeki, Doktor Sabri, Hüseyin Tosun, Milaslı Asker Murat, Şair Hüseyin Siret Beylerdi. Dipnot: Prens Sabahattin hareketine daha sonra katılan isimlerden biri de Rahşan Ecevit'in babası Namık Zeki Aral'dır. Ahmet Rıza ile Doktor Nazım önderliğindeki grup ise Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti'ni devam ettirdiler. 1902 yılında Paris'te bir evde yapılan tartışmalar uzun yıllar Türkiye siyasetine damgasını vuracaktı. Bu kongre aynı zamanda kişisel ilişkilerin bir siyasal hareketi nasıl kopma noktasına getirdiğinin en güzel örneğidir. Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin arasındaki farklılık salt ideolojik değildi. Ahmet Rıza ve Prens Sabahattin arasında liderlik kavgası da vardı. Zaten bu kongre Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin'in yan yana geldiği ilk ve son kongre oldu. Hakkında idam kararı veriliyor. O tarihlerde Yıldız Sarayı'nın yayınladığı bir tebliğ Paris'e bomba gibi düştü. İstanbul'daki arkadaşları tebliği mektupla Doktor Nazım'a bildirdiler. Doktor Nazım mektubu açıp okudu, gülümsedi, cebine koyup Ahmet Rıza'nın evinin yolunu tuttu. Ahmet Rıza mektubu okuyunca sinirlendi. Kafasız saray, iki baş almakla bu işi halledeceğini sanıyor. Bunlar bu kafayla yıkılmayı çoktan hak ediyor dedi. Yıldız Sarayı Ahmet Rıza ve Doktor Nazım'ı gıyaplarında yargılayıp idama mahkum etmişti. Bu karar Doktor Nazım hakkında verilen ilk idam kararıydı. Ancak son olmayacaktı. İkinci Abdülhamit bu idam kararlarıyla İttihatçıları yıldırmayı planlıyordu. Ancak karar ters etkisi yaptı. İttihatçılar gazete çıkarıp bunları gizlice yurda sokup propaganda yapmakla meşrutiyeti tekrar ilan ettiremeyeceklerini anlamışlardı. Askeri kuvvetlerin de harekete katılması gerekiyordu. Bunun için en stratejik yer Selanik'ti. İmparatorluğun en önemli askeri gücü 3. Ordu'nun merkezi Selanik'teydi. Üstelik 2. Abdülhamit İstanbul'daki 1. Ordu'ya kendisine daha sadık, kapı kulu zihniyetindeki alaylı subayları, Selanik'e ise harp okulu çıkışlı mektepli subayları gönderiyordu. Bu nedenle Selanik'teki subayların hemen hepsi harbiye çıkışlıydı ve mevcut düzenden hoşnut değillerdi. Paris'teki İttihatçıların Selanik'e gitme isteklerinin altında bir başka neden daha vardı. İkinci Abdülhamit istibdadını yıkmak için Osmanlı kentlerinde farklı isimlerle cemiyetler kurulmaya başlanmıştı. Cemiyetlerin amaçları aynıydı ancak örgütlerin birbirleriyle ilişkisi yok denecek kadar azdı. Artık hem iç hem de dış faaliyetleri düzenleyerek merkezi bir sisteme bağlamak gerekiyordu. Bu cemiyetlerin en güçlüsü ve en stratejik öneme haiz yeri Selanik'ti. Paris, Selanik'e ilişki kurmak için bir ihtiyatçıyı bu kente göndermeye karar verdi. Ama sorun vardı, bu tehlikeli görevi kim üstlenecekti? Doktor Nazım gönüllü oldu. İttihatçılar Doktor Nazım'ın Selanik'e gitmesine karşı çıktılar. Çünkü gıyabında idam kararı vardı, yakalandığı an asılacaktı. Üstelik Doktor Nazım Selanikliydi ve çok rahat tanınabilirdi. Doktor Nazım gitmekte ısrar etti. Arkadaşı Mithat Şükrü Blade'ye mektup yazdı. Mektubu yazarken biraz tereddütlüydü çünkü Mithat Şükrü Paris sefiri Münir Paşa'dan affını isteyip yurda geri dönenler arasındaydı. Şimdi Selanik'te yeni kurdukları Osmanlı Hürriyet Cemiyeti üyesiydi ama yine de temkinli davranıp davranmamak konusunda ikilemde kaldı. Sonunda çocukluk arkadaşının kendini ele veremeyeceğini düşünüp mektubu yazdı. Yanıt beklediği gibi oldu, arkadaşı kendini şaşırtmamıştı. Paris'teki ittihatçılar gibi Selanik teşkilatı da Doktor Nazım konusunda ihtiyatlıydı. Tanınabilir ve cemiyetin yok olmasına neden olabilirdi. Tartışmalar sonunda karar yine de olumlu çıktı. Tek sorun kalmıştı. Hakkında idam kararı bulunan Doktor Nazım hangi gizli yollarla Selanik'e getirilecekti? Plan yapıldı. Selanik o dönemde Bulgar, Sırp ve Rum komitacılarının bulunduğu bir merkezdi. İttihatçılarıyla bazı Rum komitacıların ilişkisi iyiydi. Bazı komitacılar da kanuni esası yürürlüğe girdiği takdirde hürriyetlerine kavuşacaklarını düşünüyorlardı. Yani bu konuda ittihatçılarıyla bazı komitacılar arasında ittifak vardı. Doktor Nazım'ın yakalanmadan gelmesi için bazı Rum komitacılarla bir araya gelindi, ortak planlar yapıldı. Doktor Nazım Yunanistan yolu ve Rum komitacıların yardımıyla Selanik sınırına kadar getirilecekti. Doktor Nazım'a şifreli bir mektup yazıldı ve plan ayrıntılarıyla anlatıldı. Mektup eline geçer geçmez Doktor Nazım yola çıktı. Marsilya'dan gemiye binip Yunanistan'ın Pira limanında indi. Onu Rum komitacılar karşıladı. Ancak aksilikler yüzünden 2 ay Atina'da kaldı. Hatta doktor olduğu ortaya çıkınca Osmanlı zabitleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bazı Rum komitacıları tedavi etti. Doktor Nazım Atina'da çok sıkılmaya başlamıştı ki imdadına okul arkadaşı Serezli Doktor Marco Theodoris yetişti. Doktor Nazım gencecik bir öğrenciyken çıktığı Selanik'e sahte bir kimlikle geri döndü. Tipini de değiştirmişti. Yüz hatlarını örten takma sakalı, sarı saçlarını görünmez kılan sarığı, sırtındaki işliği ve cübbesi, ayağındaki çarığı, elindeki tesbihiyle Parisli Doktor Nazım bir Türk köylüsüne dönüşüvermişti. Adı da değişmişti, Hoca Mehmet Efendi. Doktor Nazım'ı yeni haliyle yakın arkadaşı Mithat Şükrü bile tanıyamadı. Doktor Nazım kendini tanıtınca şaşkınlığını gizleyemedi. Mithat Şükrü arkadaşını Frank mahallesine bir İtalyandan kiraladığı pansiyona götürdü. Bu hücre evinde Selanik'teki örgüt arkadaşlarıyla ilgili ilk bilgileri verdi. Talat Efendi. Hareketin başında posta memuru Mehmet Talat Efendi vardı. Edirne postanesinde çalışırken yakın dostu İsmail Efendi'nin çıkardığı Şura-i Ümmet gazetesini okuyarak harekete katılmıştı. 1896 yılında Edirne'de ihtilacı bir hareket kurma hazırlığı içinde olduğu jurnaliyle tutuklanmış, 2 yıl Edirne hapishanesinde yatmıştı. Cezası ardından Selanik'e sürgün edilmişti. Selanik'te annesi Hürmüz Hanım ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Babası o 9 yaşındayken ölmüştü. Babası Ahmet Vasıf Efendi kadılık, müstantiklik yani sorgu yargıçlığı yapmıştı. Bekardı. Kendisine Fransızca öğreten Edirne'deki Yahudi kızı unutamamıştı. Mehmet Talat bu kızla Edirne'deki Allianz Israelite Universal Evrensel Musevi Birliği okulunda tanışmıştı. Mehmet Talat bu okulda Türkçe öğretmenliği yapıyordu ve sevgilisi okul müdürü Monsieur Lupa'nın kızıydı. Talat aynı zamanda daha önce 2 yıl bu okulda yani Allianz Israelite Universal'de öğrenim görmüştü. Kazım Karabekir İttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909, 1993 sayfa 166. Yahudi çocuklarına Türkçe öğretmenliği yapan Talat kuşkusuz Ladino'yu, Yahudi İspanyolcası biliyordu. Zaten bildiğini de en yakın arkadaşı Mithat Şükrü anılarında teyit ediyor. Cemal Kutay, Talat Paşa'nın Gurbet Hatıraları adlı 3 ciltlik eserinde ilginç bir noktaya temas ediyor. Talat Paşa anlatıyor. Allianz İsrailite'de her ay İstanbul'dan gelen ve daha sonra ilim şöhreti dünyaya yayılan Avram Galante isimli Musevi profesör mektebin muallimlerini toplar konferanslar verirdi. Mevzular kendi ırklarının temel meseleleriydi. Ben hem ilk sınıflara Türkçe dersi okutur hem yüksek sınıfların Fransızca derslerine talebe olarak devam ederdim. Arkası arkasına mevzu bizim Kudüs mutasarraflığımız hudutları içinde kalmış 3000 senelik Yahudi devleti üzerineydi. 1983 cilt 1 sayfa 138. Osmanlı ve Türkiye Yahudiler hakkında yaptığı değerli çalışmalarıyla tanıdığımız araştırmacı yazar Ney Rıfat Bali, Musa'nın Evlatları, Cumhuriyetin Yurttaşları adlı kitabında Talat Paşa hakkında bugüne kadar duymadığım, okumadığım bir bilgi veriyor. Bu cemiyetin İTC, önde gelen idarecileri ve kurucuları arasında Yahudiler ile Cavit Bey, Talat Bey gibi dönmeler de yer alıyordu. 2001 sayfa 54. Selanikli Cavit biliniyordu ama Talat Paşa'nın Sabetayist olduğu ilk kez bu kadar açık yazılıyordu. Mehmet Talat aynı zamanda Bektaşi'ydi ve Mason'du. O dönemde Selanik'te biri İtalyan Büyük Locası'na bağlı Makedonya Risorta, yani Dirilen Makedonya, diğeri Fransız Büyük Locası'na bağlı L'Avenir de Orient adlı iki loca vardı. Talat Makedonya Risorta Locası'nda uyanmıştı. Daha sonra Selanik'te Fransız Büyük Maçlığı'na bağlı Veritas Locası kurulacak, orada da yer alacaktı. Mehmet Talat sürgüne geldiği Selanik'te hiçbir iş yapmıyordu. Tek yaptığı her sabah karakola gidip ispatı vücut için imza atmaktı. Sonra posta idaresine çalışmaya başladı. O esnada posta idaresi başkatibi Rıfat Bey vefat etti. Talat Efendi başkatipliğe tayin edildi. Talat Bey oldu. Mustafa Turan, Bir Generalin 31 Mart Anıları, 2003 sayfa 46. Bu arada ihtilalci bir örgüt olan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurmaktan da geri durmadı. Gizli İhtilal Örgütü'nün ilk isimleri. Edirneli Mehmet Talat ve Selanikli Mithat Şükrü'den başka bu gizli ihtilacı örgütte kimler vardı? Yüzbaşı İsmail Can Bulat, Yüzbaşı Ömer Naci, Askeri Rüştiye Müdürü ve Melami Tarikatı'nın önde gelen isimlerinden Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Askeri Rüştiye'de Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naki Yücekök Bey, Yüzbaşı Edip Servet Tör, Hakkı Baha Bey, Yüzbaşı Kazım Nami Duru, Feyziye Mektepleri Müdürü Selanikli Cavit, Selanik'in tüccarlıklarıyla ünlü İsfendiyar ailesinden Rahmi harekete katılan ilk isimlerden de. Dipnot: Bursa'da Mehmet Tahir Efendi'nin torunu Ahmet Haluk Şarman, 1950-1960 yılları arasında DP Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra tutuklanıp Yassıada'da sorgulandı, 10 yıl hapis cezası aldı. Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü iken milletvekili olan Haluk Şaman, Celal Bayar'a yakınlığıyla tanınıyordu.